Emperyalizmin tuzaklarındaki ülke ya da oltadaki balık Türkiye. Araştırma. Mehmet Emin Değer. Çınar Yayınları. 1. Basım. Eylül 1993. 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Kasım 2004. Okuyan Ebru Şahiner. Türkiye 1946'da başlayan çok partili düzene geçme çabalarının belli aşamalarında her 10 yılda bir çözüm askere bırakılan bunalımlara itildi. Kanımızca bu bunalımların birinci nedeni, Cumhuriyet'in kuruluşundaki ideolojik temelin tam bağımsızlık ve laiklik ilkelerinin bir yana bırakılması ve emperyalizmin güdümünde yeni sistem arayışlarıdır. Bir başka yanılgı, emperyalizmin ne olduğunu bilmemek ve özellikle dış ilişkilerde ABD'nin rotasında bağımlı bir politika izlemektir. 12 Eylül Türkiye'de 1940'larda başlayan ve 80'lere dahası günümüze dek uzanan bu yanlış ilişkiler zincirinin halkalarından biridir. Bu nedenle 12 Eylül'ü sorgulamak, yargılamak, kısaca hesaplaşmak gerekir. Böylece Türkiye'nin emperyalizmin güdümünde geçen yıllarını ve emperyalizmin tuzaklarını görebiliriz. Emin Değer, işte bu çalışmasında emperyalizmin tuzaklarında geçen o yılların belgelerini sergiliyor ve bize bugünden geçmişe ve geleceğe ışık tutan bir geniş bakış açısı veriyor. Ülkemin ve Cumhuriyet'in geleceğini kuracak kuşakları, benzer yanılgılara düşülmemesi dileklerimle M. Emin Değer. Bizden biri. Rıfat Ilgaz'ın ölümünden önce yazdığı son yazıdır. Rıfat Ilgaz, hak adamı olduğu kadar halkın da adamı, haksızlıklar karşısında belgeli, becerili savunucumuz olan Emin Değer'in emek ürünü yapıtıyla baş başayım. Tanıdığım, biraz da kendisinden öğrendiğim kadarıyla yöremizin bu sevilen adamını sizlere de tanıtayım. M. Emin Değer 1927'de Kastamonu'da doğdu. Orta öğrenimini burada yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini bitirerek 1951 yılında hakim temin olarak silahlı kuvvetlerde göreve başladı. 1960'da Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavir Yardımcılığına atanan Değer 1968'de hukuk müşaviri oldu. Bu görevinde Türkiye-ABD ilişkilerinin bağımsızlığımıza düşürdüğü gölgeyi saptamış, ABD'li görevlilerin kendilerinden yüksek rütbede olan subay ya da generallerimize karşı üstten bakışlarını içine sindirememiştir. Yardım mallarının hukuksal statüsünü saptamak için yardım kurulundan bir heyetle yapılan bir görüşmede açıkça, "Bu mallar zaten bizim. Siz sadece kullanıcı durumundasınız. Bu koşullarda aramızdaki 1947 sözleşmesi dışında bu malların hukuksal statüsü aranmaz" dediklerini, tutum ve davranışlarıyla veren insanların üstten küçümser bakışlarını bugün bile anımsarken o günkü acıyı duyumsadığını söylemektedir. Ve Türkiye Birleşik Amerika ilişkilerini belgeleyerek çalışmaya başlamasının bu olaya bağlı olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Silahlı kuvvetlerdeki çalışmaları sonucu Gelibolu'daki 2. Kolordu kıdemli hakimliğine atanan Değer, 1971 yılında bu görevden emekliye ayrılmıştır. M. Emin Değer, tanık olduğu ilişkileri belgesel bir çalışmayla CIA, Counter Guerrilla ve Türkiye adı altında yayınladığı yapıtla büyük ilgi görmüştür. Değer bu kez de yeni çalışmalarıyla emperyalizmin yardım adı altında sözleşmelerle bir ülkeye nasıl girdiğini, ilgili ülkeleri yerli işbirlikçilerle her yönden gizli bir işgale uğrattığını, ilişki kurduğu ülkeleri bölgesel çıkarları için kullandığını emperyalizmin kendi belgelerine dayanarak açıklamaktadır. Bu bağlamda Türk dostu olarak tanınan Richard Perlin bir söyleşideki sözleriyle Türkiye'nin Orta Doğu'da emperyalizmin bekçiliğine uygun görüldüğünü çekinmeden söylediği yine bir başka Türk dostu, eski ABD Türkiye Büyükelçisi Makkiye'nin Türkiye'nin sürekli yardım istediğini biraz alaycı bir biçimde söyledikten sonra bereket ne Türkler köle ne de Amerikalılar aptaldı sözleriyle bize ders verdiği anlaşılmaktadır. Amerika iç ve dış siyasetini çok uluslu şirketlerin çıkarlarına göre düzenlendiği, emperyalizmin sömürü ilkelerinin de bu şirketlerce saptandığı, Rockefeller'ın Başkan Eisenhower'a yazdığı 1956 tarihli bir mektup ve daha başka belgelerle değerlendirilmekte ve Rockefeller'ın bu mektubunda Türkiye'nin oltaya yakalanmış balık olduğu, bu nedenle de yeme gereksinimi bulunmadığı açıklanmaktadır. Türkiye'nin 1947'lerden bu yana emperyalizmin tuzaklarında geçen yarı bağımlı yaşamı belgelerle anlatılmaktadır. Emperyalizmin tuzaklarından kurtulmanın yolu, Değer'e göre bu tuzaklara neden ve nasıl düşürüldüğümüz öğrenmeden bulunamaz. Demek Orhan Veli'nin dediği gibi, rakı şişesinde değil de bir de oltada balık olmak var, bu uçsuz bucaksız sömürü düzeninde. Oltaya yakalanmış balığın yeme gereksinimi yoktur. Öyle ya, zokayı yutan balık yemin eylesin. Gel gelelim danışmanlar üzerlerine düşen işi yapacak, Başkan Eisenhower'ı uyaracaklardır mektuplarla. İşbirliğine hazır yerli iş adamlarına yardımı artırmalı, buna dayanarak politik etkilerinin artması sağlanmalıdır. Kimdir bu oltayı yutturan? Ev sahibi olmak isteyen bir bezirgan mı, kıl kuyruk bir kiracı mı, sıradan bir konuk mu, sırtımızdan geçinmeye kalkışan bir sığıntı mı? Yardım dış yardım diye bize bostan bekçiliği yaptırmaya kalkışan açık göz bir toprak ağası da olabilir. Hem bostanımızdan hem bekçiliğimizden yararlanmaya kalkışan bir ağaların ağası da olabilir. Türk dostu bir ABD'li şöyle açıklıyor bu ilişkiyi kitapta. En iyi yapacağımız iş Türkiye'nin kendisini korumasını sağlamaktır. Çok daha az masraflı yaklaşımdır bu. Yeni emperyalizmin amacı da budur. Yeni emperyalizm ticaretin bayrağı altında genişleyecek, yayılacak, sermayenin uluslararasılaşması ile başlayacak ve az gelişmiş ülkeleri işgal altına alacaktır. Güvensizliğini ve bağımsızlığını koruma, ekonomik gelişmesini yardım anlaşmasıyla sağlayacak. Dost gülü altında dostluk, özgürlük, eşitlik aldatmacalarıyla. Emperyalizm saldırılarla değil, dostluk türküleriyle girecek, yardım anlaşmalarıyla yerleşecektir. Oyun böyle açıktan açığa oynanıp dururken, az gelişmiş ülkelerin siyasal iktidarları da kendi başarılarıyla durmadan övüneceklerdir. Az gelişmiş memleketleri özendirmeli, destekli, ödenekler bir verip 20 almalısınız çekişmeleri, bağışlar, az faizli dış yardımlar derken giydirilmiş canlı savaş araçları çekiç güçlerin konuşlandırılma eylemleri, üstlerden yararlanma biçimlemeleri. Eğer sömürü düzeninin Orta Doğu'da sürüp gitmesi gerektiyse yeni yeni bölme yönetme kuralları da uygulanmalı ki emperyalizm tüm kurallarınca uygulanmış olsun. Bu konuda biraz da sakıncalı piyademize kulak verelim. Sömürmek mi gerekiyor? Bunun bir yolu daha var. Şovenizm. Şöyle diyor sakıncalı piyademiz Uğur Mumcu. Şovenizm, emperyalist devletler için birer araç olarak kullanılır. Şovenizm kendi soyunu öteki soylardan üstün gören bağnaz ulusçuluk anlamına gelir. Bu bağnaz ulusçuluk, saldırgan siyasetlerin, ideolojilerin de temel kaynağıdır. Her ulusun devrimcileri ve sosyalistleri olduğu gibi şovenleri de vardır. Almanın da vardır, İtalyanın da vardır, İspanyolun da vardır, Türk'ün de, Kürt'ün de vardır. Şovenizm barış getirdiği ve adına serüvenlerle çıkılan uluslara yarar sağladığı hiç görülmemiştir. Şovenizmin sonu hep kan ve gözyaşı doludur. Kurtuluş Savaşı öncesi ve sonrasında Arap-Kürt liderleri İngiliz istihbarat servislerince kullanıldılar. 1919 yılında 10 Temmuz günü Lord Curzon'a gönderilen gizli telgrafta da Kürtlerin manda istedikleri bildirilmekteydi. İngilizler bölgede bir Kürt devleti kurdurmak istiyorlardı. Bölge bir petrol bölgesiydi. İngilizler Kürtlerle bu nedenle ilgileniyorlardı. Bu amaç Sevr Anlaşması ile gerçekleşiyordu. 1925 yılında Musul sorunu da bu yüzden patlak vermiştir. 70'li yıllarda da Irak'taki Kürtler ABD tarafından destekleniyorlardı. Her şoven akım başka bir şoven akımı doğurur. Etki ve tepki kuralı en çok bu alanlarda geçerlidir. Kürt sorununun ABD desteğiyle çözümleneceği, ABD destekli Kürt şovenizminin bölgede yeni sorunlar doğuracağı da pek yakında anlaşılacaktır. ABD'nin şovenizmden yararlanarak az gelişmiş ülkeleri oluşturan halkları, azınlıkları hatta dinleri, mezhepleri, tarikatları birbirine kapıştırıp çıban başları oluşturmaya kalkışırken bastığı dalı kesmekte yine kendisinin getirdiği çok uluslu şirketler oluşturup sömürme kuralını geçersiz duruma düşürmektedir. Ki bu çok uluslu şirketlerin de en başında petrol şirketleri gelmektedir. İlhan Selçuk 26 Şubat 1974 günü yazısında çok uluslu şirketlerin dünyayı yönetirken devletleri aşan politik etkinliklerine dikkat çekmekte ve özellikle petrol şirketlerinden başka gelen 7'sine 7 kız kardeş adını takmaktadır. İlhan Selçuk Arap petrollerinin ardında bu şirketlerin bulunduğunu, söz gelişi Aramco'yu 7 kız kardeşin 3'ünün oluşturduğunu vurgulamaktadır. 9 Mart 1993 İlhan Selçuk penceresinden bakıyor. Bütün batı Saddam'a karşı birleşti. Neden? Kuveyt'in petrol kaynaklarını el attığı için. Biz durur muyuz? Bir koyup 20 almak için tüfek başına. Orta Doğu petrolünün gerçek efendisi Batı Zenginler Kulübü'dür. Amerikan askeri de bu nedenle Körfez'de nöbet tutuyor. Sakıncalılar adına Emin Değer kardeşimiz de görev başında. Bir gözü zokayı yutan balıkta, bir gözü kültür evinden kapı dışarı edilmiş memleketlisinde. Bir savunucu olarak bu haksızlığa da şöyle göğüslüyor. Çağdaş Türkiye'nin aydınlanmasına 80'i aşkın yapıtıyla katılan çağdaş bir sanat erine verilen bir onur belgesine saldırı vardır. Bir hakkın bir beldenin seçilmiş belediye başkanınca seçilmiş, o belde halkının onayıyla verilmiş bir hakkın geri alınması olayı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu olayı nedenleri ve sonuçlarıyla tartışmalıyız. Bahçeli Evler Belediye Başkanı'nın bu kararı her şeyden önce Türk aydınlanmasına karşı bir savaş açılması demektir. Burada cezalandırılan Rıfat Ilgaz'ın dünya görüşüdür. Öte yandan bu olay Refah Partisi'nin ülke yönetimine geldiğinde sanata bile ideolojinin emrine vererek çağdaş düşünce dahil her şeyi kendi dünya görüşlerine göre düzenleyeceklerini göstermektedir. Özetle aydınlanmaya açılan her kapı kapanacak demektir. Rıfat Ilgaz, toplumsal çelişkileri acı bir gülümseyişle dudaklardan insan yüreğini ve düşüncesini aktaran bir savaşçı. O at silinmez. Silinmesi o yörenin kazınmaz ayıbı olur. Ona kulak verelim hem de geç kalmadan. Kaldır başını kan uykulardan böyle yürek, böyle atar damar atmaz olsun. Ses ol, ışık ol, yumruk ol. Karayeller başına indirmeden çatını, sel suları bastığın toprağa dönüm dönüm alıp götürmeden büyük denizlere çabuk ol. Sakın geç kalmış olmayalım. Hayır, tam çağ başlamanın doğan günde. Sözümü geri alıyorum, henüz senden geçmedi arkadaş. Tam çağ işe başlamanın doğan günde. Yırt 30'unda aldığın diplomayı alfabelik çocuk ol. Sözüm bitmedi daha. Şu dizelerimi de dinle. Sonra baş başa kal değerli yazar kardeşimle. Bir bulut ne zamandır üstümüzde. Yurt genişliğinde bir bulut. Kurşun ağırlığında. Nilüferler sularımızda açar mevsimsiz. Dolanır ayaklarımıza boğum boğum yapraklarında irileş sinekleri uçuşa hazır. Göz göz oyulmuş gözlerimiz biz körüz. Göz çukurlarımızda radarlar fırıl fırıl döner. Körüz. Öl yordamıyla yaşıyoruz bu yüzden. Yeni körler peydahlarız, uyur uyanır. Ayak altında ezile dursun karınca sürüleri. Ezenlerle bir olmuş yaşıyoruz. Ne güzel. Çizme onlardan, içindeki ayak bizden ne iyi. Körüz biz. Kör uçuşları açmışız toprağımızı. Ha düştü, ha düşecek çelik gagalardan. Mantar mantar açılan tohumlar sıcakta. Gözlerimizi bir pula satıp geçmişiz bir yana. Ölmesini bilenleri yüz çevirmemiz bundan. Körüz. Göz bebeklerimize mil çekilmiş mil. Acımasız bir namlı şakağımızdaki soğuk, tetikte kendi parmağımız yabancının değil. Oltadaki balık Türkiye. Biz askeri paktlarımızı kurmayı ve sağlamlaştırmayı hedef alan tedbirlere devam etmeliyiz. Büyük ölçüde politik ve askeri nüfus garantileyecek genişlikte bir ekonomik yayılma planını Asya, Afrika ve diğer az gelişmiş bölgelerde uygulamak zorundayız. Yardımda birinci gruba bizimle dost olan ve bize uzun süreli askeri paktlarla bağlanmış olan ülkeler girer. Bu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle askeri nitelikte olmalıdır. Oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı ile aynı fikirdeyim. Genişletilmiş iktisadi yardım, örneğin Türkiye'ye bazı hallerde düşünülenin tersi sonuçlar verebilir. Yani bağımsızlık eğilimini artırıp mevcut askeri paktları zayıflatabilir. Bu tip ülkelere, Türkiye gibi, doğrudan doğruya iktisadi yardım da yapılabilir. Ama bu bize uygun ve bağlı hükümetleri iktidarda tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve miktarda olmalıdır. Bunlarla bağlantılı olarak özel sermaye yatırımlarını da ayarlamak gereklidir. Hükümet özel sermaye yatırımlarını cesaretlendirmeli ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir. Bu yatırımlar yardımıyla birçok politik amaca ulaşılabilir. Bu tip özel sermaye yatırımları zamanla bütün gayrimeşru muhalefeti ve politikamıza karşı mukavemeti ortadan kaldırabilmeli veya nötralize edebilmelidir. Ayrıca bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı olan bütün şahsi teşebbüs ve menfaat çevrelerini etkilemelidir. Aynı zamanda ABD ile işbirliğine hazır yerli iş adamlarına yardım arttırılmalı ve böylece bu iş adamlarının ilgili ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanarak politik etkilerinin artması sağlanmalıdır. Nelson Rockefeller'ın Başkan Eisenhower'a yazdığı mektuptan. Davet. Kuvayi Milliye Destanı'ndan. Dört yıla gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve bir ipek halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın ele kapılar, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Nazım Hikmet. Şehitler. Nazım Hikmet, bütün eserleri, şiirleri, cilt 2, sayfa 242, Sofya baskısı, 1967. Şehitler. Şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri. Mezardan çıkmanın vaktidir. Şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri. Sakarya'da, İnönü'nde, Afyon'dakiler, Dumlupınar'dakiler de elbet ve de Aydın'da, Antep'te vurulup düşenler. Siz toprak altında ulu köklerimsiniz. Yatarsınız alkanlar içinde. Şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri. Siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar. Satıldık, uyanın. Biz toprak üstünde derin uykulardayız. Kalkıp uyandırın bizi. Uyandırın bizi. Şehitler, Kuvayi Milliye Şehitleri. Mezardan çıkmanın vaktidir. Nazım Hikmet 1959. Giriş. Çekiç güç köklü bir çıban gibi. Çıbanın başını keskin bir bıçakla kesebilirsiniz. Ama kökünü çıkaramazsınız. Çıkarmaya kalktığınızda nelerle karşılaşacağınız bilinmez. İsmet İnönü, 1964'te ABD Türkiye ilişkilerinin bağımsızlığımıza düşürdüğü gölgeden yakınır ve der ki, bağımsız iç politika dış politika güdemez, havanda su döversiniz. Zannetmeyin kolay iştir. Kurtulmak için teşebbüs ettiğinizde başınıza neler gelir bilemezsiniz. 22 Ocak 1993 günü TV1'de haberleri izlerken işittiğim bu sözleri Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söylüyordu. Önce bir şaşkınlık geçirdim. Acaba gerçek miydi? Evet, gerçekti ve DYP meclis grubunda Demirel düşünceli ama kararlı bir yüzle konuşuyordu. Hemen Demirel'in birkaç gün önce 18 Ocak günü ABD, İngiliz ve Fransız büyükelçilerinin olağan dışı ziyaretlerinde çekiç gücün faaliyetleri ile ilgili toplantı çıkışındaki yüz ifadesini anımsadım. Deyim yerindeyse zıpkın yemiş gibiydi ve hırslıydı. Soruları yanıtlarken söyledikleri geçmişte yapılan bir yanlışı işaret ediyordu. O toplantıda neler konuşuldu bilinmiyor ama apar topar gelen büyükelçilerin Türkiye'nin egemenlik haklarını incitici sözler söyledikleri düşünülebilir. Konu İncirlik Üssü'nün bizim iznimiz dışında kullanılmasını yarattığı tepki olmalıydı. Son birkaç ay içinde ve özellikle son günlerde çekiç güç sözleşmeleri aykırı olarak Türkiye'nin bilgisi dışındaki uçuşlarla kamuoyunun ilgi odağı oluyordu. Dipnot: Çekiç gücün İncirlik Üssü'nü denetim dışında kullandığı olaylar basına yansıdığı kadarıyla şöyledir. 1. Amerika'ya ait bir DC-130 uçağı güvenlik kuvvetlerinin bilgisi dışında Yüksekova Karayolu pistine iniş yapmıştır. Eğer bundan sonra da geçen piste başka inişler olacaksa bunun bildirilmesi. 2. Yine Asayiş Bölge Komutanlığı'ndan Diyarbakır'daki Bölge Valiliğine bir başka yakınma. 3. 25 Mayıs 1991 günü saat 12.20'de ABD'ye ait bir Chinook tipi helikopter Boyunkaya ve Kennedy köylerine ve büyük köylerin civarına, özellikle çukur bölgelerine inip kalktı. Mütakiben aynı helikopterlerin Nuh Peygamber bölgesine indiği ve Silopi istikametine gittiği tespit edilmiştir. 4. Öğlen saatlerinde Cude Dağı Nuh Peygamber bölgesinde zaman zaman inip kaldığı görülen ABD'ye ait çift pervaneli helikoptere Ceviz Düzü'ndeki birliklerce bölgemizde uçarken müsaadeli ikaz ateşi yapılmış, helikopterin pilotları yakalanarak ABD komutanına götürülmüştür. Gayri muntazam uçuşun sebebi sorulduğunda test uçuşu yapıldığı cevabı alınmıştır. 5. Bunlar sadece birer örnek. Ancak Asayiş Bölge Komutanlığı'ndan Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine sayısız yazıların özeti şöyle: Müttefik kuvvetlere ait hava araçlarının yürürlükteki kuralları ihlali devam etmektedir. Yalçın Doğan, Milliyet Gazetesi, 3 Şubat 1993. Demirel o gün Genelkurmay Başkanı ile de konuştu. İncirlik Üssü'nün Türkiye'nin iradesi ve bilgisi dışında kullanılması da ilk kez olmuyordu. 1958'de Lübnan olayları sırasında ABD deniz piyadelerinin İncirlik üzerinden Lübnan'a aktarılması zamanın muhalefeti CHP'nin lideri İsmet Paşa tarafından eleştirilmişti. Türkiye kamuoyu 1. Dünya Savaşı'na istemimiz dışında girmemizde ve Sevr'e kadar uzanan olaylara Göben ve Breslau adlı iki Alman kruvazörünün bayrağımızı asıp Karadeniz'e açılarak Sivastopol'u bombalamasının neden olduğu bilinmektedir. Türk kamuoyu işte bu bilinç içinde ve kendi topraklarından başka ülkelere yapılan saldırıyı ulusal istence karşı saygısızlık saydığı, hoş görmediği için bu gibi konularda çok duyarlıdır. Daha sonra U-2 casus uçakları olayı, Körfez Savaşı sırasında da ABD uçaklarının İncirlik Üssü'nü kullanmaları gibi olaylara karşı kamuoyundaki aşırı duyarlılık doğal olarak siyasal iktidarları güç durumda bırakmıştır. Hemen Demirel'in büyükelçilerle yapılan toplantıdan çıkıştaki sözlerini anımsadım. Çekiç güç korkuluk değil ya, oraya getirildiğine göre geliş amacına uygun çalışacaktır. Ne yapacağını biliyorsunuz demektir. Buna baştan izin vermişsiniz. Biz izin vermezdik. Dipnot: Gerçekten Demirel 1967'de U-2 casus uçaklarının uçuşuna izin vermemiş. Haşhaş ekiminin yasaklanması istemini reddetmiştir. Şimdi neden çekiç gücü kovamıyor? Bu sorunun yanıtı bu çalışmadadır. Bu sözler elbet bir yandan da ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a yanıttı ve anlamı şu olmalıydı: çekiç gücün ABD'li komutanı ne Kur'an ne de Türk hükümetini dinliyor. İşte Demirel'in bardağını taşıran bu olmalı. Kürsüdeki Demirel bu sözleri bilinçle ve kararlılık içinde söylediğini anlatmak için olsa gerek, sözlerinin altını çizercesine konuşmasını şöyle sürdürdü. Demirel, çekiç güce çıban dedi diyeceksiniz. TV'de gerisi gelmedi bu sözlerin. Önce düşündük ki Demirel her zamanki konuşma biçimiyle Demirel çekiç güçe çıban dedi diyeceksiniz. Bakın bunu yanlış anlamayın diye sürdürür ve enfes bir aristo mantığı ile sözlerinin etkisini bir başka yöne çevirebilirdi. Bekledim gerisi gelmedi. Daha doğrusu TV'deki bölüm burada kesildi. Basından izlediğimde öğrendim ki Demirel evet çekiç güç çıban başıdır diye yenilemiş. Dipnot 19 Ocak 1993 günlü Cumhuriyet Gazetesi. Demirel Cumhurbaşkanı olarak bu kez 29 Haziran günü Milliyet'teki açıklamasında ABD'nin Irak'a 27 Haziran gecesi halk füzeleriyle bombalamasına tepki göstermemesine Clinton'ı kıramadık. İngiltere, Almanya, Fransa, ABD'den yana söylemiyle özür arayacaktır. Dündüdür, bugün de bugün ne diyelim dememeli, bu yanlışlığa dur demeliyiz. Dönüm noktası mı? Acaba Demirel bu olayı örnekleyerek Türk-ABD ilişkilerinde bir dönüm noktası olacak mesaj mı vermişti? Çünkü çekiç gücü yalnız şu kadar personel ve uçak, helikopter olarak görmek ve onun devinimlerini önlemek sorunu çözmez. Çünkü gerçekte çekiç güç Türkiye'deki ABD varlığının çıban başıdır. Asıl olan o çabanı kurutmaktır. Türkiye eğer değişen dünya koşullarını da değerlendirerek Türk-ABD ilişkilerini baştan ele alabilirse düze çıkışın yolları bulunabilir. Demirel'in Karadeniz İşbirliği toplantısında söyledikleri daha da ilginçtir. Ülkeler diyor Demirel.